Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2 Dey 1401 Hicri Kameri 28 Cemadiyol Evvel 1444 ve Miladi 23 Aralık 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Saraçhane mitingi üzerinden yapılan röportaj, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri, İran masalları ve efsaneleri, semavi tilavetler ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Yetani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi merhum Şeybani'nin cenaze namazını kıldı. Tahran Cuma Hatibi, İslami İnkılabın modeli Batı'nın kadınlar hakkındaki mantığını sorguladı dedi. İstihbarat Bakanı, İran halkının vahdeti düşmanın gücünü kırdı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'nın Yunanistan'a tepkisine sert eleştiri geldi. Filistinli genç Siyonistlerce şehit edildi. Ve Suriye petrol kaynakları Amerika tarafından yağmalanmaya devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün merhum Dr. Abbas Şeybani cenazesi için Fatiha okuyarak İnkılabın sadık ve eski yarını için cenaze namazı kıldı. İran Peres'in haberine göre söz konusu törende merhum Şeybani'nin aile ve yakınları hazır bulundu. İslam İnkılabı döneminin eski mücadelecilerinden olan Dr. Abbas Şeybani dün akşam vefat etti. İnkılap Konsey Üyeliği, Anayasa Bilgiler Meclisi Temsilciliği, Tarım Bakanlığı, 5 dönem Tahran'dan Milletvekilliği, Tahran Üniversitesi Rektörlüğü, 2. ve 5. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve 3 dönem Tahran Kent Konsey Üyeliği merhum Şeybani'nin üstlendiği görevlerdi.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam İnkılabı'nın kadınlar alanında geliştirici bir bakış açılı, Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam İnkılabı'nın kadınlar alanında geliştirici bir bakışı insanlığa sunduğunu ve bu parlak modelin ise Batı mantığını sorguladığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi bugün Tahran Cuma namazı hutbelerinde Amerika ve küresel Siyonizm ele başlığındaki modern cahiliyetin kadın kimliğini diri diri gömmek peşinde olduğuna işaretle İran İslam İnkılabı sayesinde zalim şahlık döneminde başlayan ve kirli baskıcı rejimin resmi programlarında yer alan kadın kimlik değişikliği dalgası durduruldu dedi. Tahran Cuma Hatibi ayrıca İranlı kadınların Fatıma-i Zehra Mektebi'nde dayanarak kadın ve özellikle aile konusunda modern cahiliyeti yargılayacaklarını ve kadınlara karşı işledikleri cinayetin uzun listesini yüzlerine vuracağını söyledi. Hacı Ali Ekberi düşmanın İran halkı arasında kavga ve nefret oluşturmaya yönelik çalışmalarına da işaretle başta rezil Amerika ve İngiltere olmak üzere şer örgütlerin ve hükümetlerin işi toplumda nefret, kavga, çatışma, kargaşa, saygısızlık ve küfürbazlık yaratmaktır dedi. Tahran Cuma Hatibi ayrıca düşmanların Şom hedeflerinde yenildiklerini işaretle Batı, Siyonizm, Arap, Şom üçgeninin tehlikeli fitnede zafer kazanan taraf İslami İran'ın basiretli halkı olduğunu belirtti.
İran İstihbarat Bakanı etnik grupları ve dinleri İran'ın onurlarından olduğunu belirterek İslami İran'da birlik düşmanın gücünü kırdı dedi. Muhabirimizin bildiğine göre Hüccetül İslam Seyyid İsmail Hatip, dün İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye kentinde inkılap düşmanlarının her zaman halkı ve çeşitli etnik gruplarını İslami nizamdan koparmaya çalıştığını işaretle çeşitli kavimlerden olan halkın basiret ve cihadının her zaman düşmanların şom planlarını su yüzüne çıkardığını belirtti. Düşmanların her zaman sosyal sorunları abartırarak suistimal etmeye çalıştığına değinen Enformasyon Bakanı şöyle devam etti. Düşmanlar tüm istihbarat servislerinin yardımı ve Batı medyaya kullanarak güçlü İran, kutsal nizam ve her zaman sahnede olan halka darbe indirmek için var güçleriyle çalışırlar. Fakat şehitlerin pak kanlarının bereketi ve inkılabın büyük liderinin bilge rehberliği ve halkın direnişiyle düşman bir kez daha yenilgiye uğradı.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Rusya Cumhurbaşkan Yardımcısıyla bir araya gelerek ulaşım alanında ikili işbirliğin geliştirilmesini görüştü. İSNA'nın bildirdiğine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Şehircilik ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi'nin de Moskova'da katıldığı görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igor Lovitin ile Kuzey-Güney Koridoru çerçevesinde raylı sistem ekseninde taşımacılık alanında işbirlikleri geliştirme konusunda görüş tatilinde bulundu. İran'ın Moskova Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan görüşmede iki ülke devlet başkanlarının söz konusu uluslararası yolun gerçekleşmesi bağlamında iradelerini işaretle koridorun eksik halkası olan Rasht-Astara demiryolu projesinin inşasına hız verilmesi üzerinde duruldu.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Nakliye Filosu programı ile İran'ın ihracat yükünü içeren 4. gemi Venezuela'ya doğru yola çıktı. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre İran 13. hükümetinin politikaları doğrultusunda ve dünya pazarlarında İran malları ihracatının geliştirmesi gerektiğine vurgu yapan İranlı üreticilerin ihracat sevkiyatlarını içeren gemi Cuma günü Venezuela'ya doğru hareket etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ulusal Nakliye Filosu tarafından yapılan tahminlere göre İran'ın ihracat yüklerini içeren bir sonraki geminin öngörülen kapasitelerin tamamlanması halinde bu gelen Şubat ayında Venezuela'ya gönderilmesi planlanıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin nakliye firması, yetkili makamlar ve ticaret odaları ile yaptığı birkaç yazışmada Venezuela'ya kargo ihracatı için düzenli bir hat kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Üstelik bu alanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacaktır.
Dünyanın çelik üretimi bu yılın 11. ayında %3,7 oranında azalırken İran %8,5 artışla 28 milyon ton çelik üretmeyi başardı. İran'ın bildirdiğine göre Dünya Demir Çelik Birliği yaptığı açıklamada dünyanın çelik üretimi bu yılın 11. ayında %3,7 oranında azalırken İran'ın %8,5 artışla 28 milyon ton çelik üretmeyi başardığını belirtti. İran çelik üretimi 2021 yılında 25 milyon 700 ton olarak açıklanmıştı. Bu yıl aynı dönemde artış göstererek 28 milyon 900 bin tona ulaştı. İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen 2022'nin başından beri İran'ın çelik üretimi %8,5 oranında artış göstermiş, aynı dönemde dünya çelik üretimi ise 3,7 oranında düşüş yaşamıştır. Dünyanın en büyük 10 çelik üretici ülkeleri arasında sadece Hindistan ve İran üretim oranında artış göstermiştir ve diğer 8 ülke başta Amerika olmak üzere üretimde düşüş göstermişlerdir. Amerika'nın çelik üretimi bu yılın ilk 11 ayında 5,5 oranında düşüş yaşadı ve 74,7 milyon ton çelik üretebildi.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi ve büyükelçisi Linda Thomas bir kez daha Rusya'nın İran ve Kuzey Kore silahlarını Ukrayna'ya karşı kullandığını iddia etti. İran'ın bildirdiğine göre Linda Thomas Greenfield dün akşam Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bildirilerine aykırı olarak İran ve Kuzey Kore silahlarını Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi için kullandığını iddia etti. Amerika önce İran İHA'larından gönderildiğini iddia etti ve ardından bu savaşa kullanılmak üzere İran'da Rusya'ya karadan karaya füzelerin gönderildiği ihtimalinden söz etti. Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve büyükelçisi Batı medyasının yaygarasına karşılık olarak İran'ın Ukrayna savaşında tarafsızlığını koruduğunu ve bu savaşta kullanılmak üzere taraflara asla silah vermediğini vurguladı.
Amerikan basınında Wall Street Journal gazetesi Amerikalı ve Avrupalı kaynakların Kiev'in Rusya ile bir barış anlaşması önerisi üzerinde çalıştığını iddia ettiğini aktardı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu Amerikan ve Avrupalı kaynaklar anlaşma taslağının Şubat 2023'te sunulabileceğini ifade ettiler. Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ilk kez Beyaz Sarayı ziyaretinde Perşembe sabahı Amerikalı mevkidaşı Joe Biden ile bir araya geldiği bir ortamda böyle bir iddiada bulunuyor. İkili kapalı kapılar ardında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Rusya'ya karşı ortak savaşın sürdürülmesine vurgu yaptılar. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Ukrayna'daki savaşı bitirmek istediğini ve savaşın sona ermesinin kaçınılmaz olarak diplomatik bir çözüm gerektirdiğini açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı, komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dumrabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı. Kongrede değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl önce gerçekleştirilen konferansı hatırlatarak yeniden bugün etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erdoğan Yunanistan'ın göçmen ve mültecilere uyguladığı davranışları vahşet olarak yorumlarken bu duruma tepkisiz kalan ülkeleri eleştirdi. İnsan hakları konusunda çifte standart uygulamak insan haklarına zarar vermektedir diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Aylan bebek vicdanları harekete geçmeye yetmedi. Avrupa ülkeleri mülteciler kapısına dayandığında harekete geçmiş. Yunanistan'ın göçmenlere sergilediği tavır vahşet boyutuna varmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri ses çıkarmıyor. Sınır hattında ve Nazi kamplarını andıran mülteci kamplarından yansıyan görüntüler hepimizi derinden üzüyor.
Türkiye Ege Denizi'nde iki düzensiz göçmenin boğulduğunu duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan güçleri tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, biri 5 aylık hamile iki kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 21 Aralık 2022 tarihinde saat 6.38'de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye derhal bir sahil güvenlik botu sevk edilmiştir. tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, biri 5 aylık hamile olduğu beyan edilen iki kadın düzensiz göçmenin cansız bedene ulaşılmıştır denildi.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ve polis ortak operasyonu ile terör örgütü IŞİD'in Suez'de sahil taburu komutanı Ahmet Ali'nin de aralarında olduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı. MİT ve polisin ortak çalışması ile IŞİD'in Suez'de sahil taburu komutanı Abu Süleyman El Aşkar Kod adlı Ahmet Ali ile beraberindeki teröristlerin Hatay'daki örgüt evlerinde saklandıkları tespit edildi. 2022 Kasım ayında öldürülen IŞİD lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyin El Kureyşi'ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Ahmet Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin gösteriler ele geçirildi. Şüpheliler ilk ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek burada Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları için talimat aldıklarını itiraf etti.
Filistinli bir genç Siyonist işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal topraklarında şehit oldu. Arap 48 sitesinin haberine göre 23 yaşındaki Filistinli genç Naim Mahmud Zibbedir bugün korsan rejim polis güçlerinin açtığı ateş sonucu Kefer Kasım köyünde şehit edildi. Siyonist rejim askerleri söz konusu gencin bir operasyonda araba ile polis güçlerini çiğnemek istediğini iddia ettiler. Naim Bedir ailesi ise Siyonist rejim polisinin yalan söylediği ve evlatlarını acımadan şehit ettiğini belirttiler.
Batılı ülkeler tarafından Suriye'nin doğal kaynakları yağmalanmaya devam ediliyor. Saldırgan Amerika ve kuklaları Suriye'ye ait petrolü taşıyan 95 tankeri çalıp Irak'a nakletmeye çalıştı. İran'ın bildiğine göre Batılı ülkeler tarafından Suriye'nin doğal kaynakları yağmalanmaya devam ediliyor. Saldırgan Amerika ve kuklaları Suriye'ye ait petrolü taşıyan 95 tankeri çalıp Irak'a nakletmeye çalıştı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'da yer alan haberlere göre El Cezire petrol sahalarından ve bölgenin güneyinden çıkarılan petrol Suriye'de yasa dışı varlıklarını sürdüren Amerikalılar Suriye'ye ait 65 tanker petrolü El Mahmudiye üzerinden yasa dışı yollarla geçirdikten sonra diğer 30 tankeri de Haseke'nin El Velid sınırından Irak'a nakletti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen intihar saldırısında bir polis öldü, 5 polis yaralandı. El Cezire'ye göre başkentin I-10 bölgesinde devriye gezen polis ekibi şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihbarına uymayan şüpheli araçtaki bombayı patlattı. Saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği, 5 polisin yaralandığı açıklandı. Olayı şimdiye kadar üstlenen olmazken her zamanki gibi tüm suçlamalar Pakistan Taliban Tahrik grubuna yöneldi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti. Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanı'ndan yapılan açıklamada şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4000 işçi istihdam edildi ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.
Ve Japonya Yangın ve Afet İdare Ajansı'nın açıklamasına göre ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yağışın yoğun olduğu Japon denizi kıyısı eyaletlerde temel gıdaların önceden tedarik edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Yitelsat'in İran ve Rus kanallarının yayınını durdurmasının ifade özgürlüğü ihlalinin simgesi olmasıyla ilgili. Yitelsat uydu şirketi İran ve Rusya programlarının bu uydu üzerinden yayınlanmaması nedeniyle birkaç milyon avro zarara uğradı. Fransız Yitelsat şirketi İran ve Rusya'daki çok sayıda televizyon programının askıya alınmasının ardından şirketin yıllık gelirlerinden yaklaşık 10 ila 15 milyon avroluk bir zarara katlanacağını duyurdu. Yitelsat tüm Avrupa kıtasını, Batı Asya'yı, Afrika'yı, Asya'yı ve Amerika'yı kapsayan bir Fransız uydu operatörüdür ve gelir bakımından dünyanın 3. büyük uydu operatörüdür. Uydu şirketi yaptığı açıklamada 3 Rus programı ile İran İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyonuna ilişkin tüm yayın faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Aralık 2022'de Yitelsat uydusu Avrupa Birliği'nin Press TV başta olmak üzere İran uydu kanallarına yönelik yaptırımlarını uyarınca yayınını askıya aldı. Geçen yıl bu Fransız şirketi Rus haber kanalı Russia Today Almanca programlarını yayınlamayı durdurdu. Avrupa Birliği'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uygulanmasına paralel olarak çok sayıda İran ve Rus kanalının yayınının durdurulması kapsamında Yitelsat şirketine yönelik yaptırım tedbirleri uygulandı. Ancak bu girişim yalnızca bu Fransız şirketi için büyük mali kayıplara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda Batılıların desteklediğini iddia ettikleri temel ifade özgürlüğü hakkını da ihlal etti. Analist ve gazeteci Robert Fantina bu bağlamda şöyle diyor. Press TV'ye karşı çeşitli uygulamalar ve önlemlerin alınması, batılı güçlerin son zamanlarda yoğunlaşan İran karşıtı ve İranofobi projesinin bir parçası olarak görülmelidir. Kasım 2022 ortalarında Avrupa Birliği Press TV haber kanalını yaptırım listesine aldı.
Bu haber kanalı çeşitli olayları her zaman özel tutumları ve çıkarları doğrultusunda yansıtan Batı'nın medya tekirini kırma yaklaşımı ile yıllardır haberler ve raporları yayınlama alanında faaliyet göstermektedir. Bu konu her zaman Batılı hükümetleri öfkelendirmiş ve bu nedenle zaman zaman YouTube, Instagram ve benzeri sanal ağlarda Fresli ve kalırına yayın yasağı getirme gibi uygulamalara kalkışmış ve aynı zamanda baskı uygulayarak defalarca yayının devam etmesini engellediler. Russia Today gibi Rus haber kanalları da özellikle Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak Batı medyasının haber çizgisine aykırı haber ve raporlar yayınlayarak Avrupa ve Amerika hükümetlerini öfkelendirmiş ve Yitelsat'e buna yasaklama uygulaması emredilmiştir. Avrupalılar da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü sloganına aykırı olarak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kargaşaların duasını aydınlanma başta olmak üzere görüşlerinin yayılmasının devam etmesinin engellenmesi düşüncesiyle Amerika'nın safında yer almaktadır. İran'da son dönemde yaşanan isyan ve karışıklıklar ve Batılıların bu oranda oynadığı rol hakkında Press TV'yi boykot etmeye çalışırlar. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde her türlü Farsça yayın yapan medya ve uydu kanalları, başta Suudi Arabistan olmak üzere Batılıların mali yardımlarıyla yoğun bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar. Bu bağlamda Suudilerin parası ve Londra'nın desteğiyle yalan haberler yaymak ve diğer yıkıcı faaliyetlerde bulunan İran International uydu kanalından bahsedebiliriz. Bu uydu kanalı ise İran'daki kargaşa ve kargaşacıları desteklerken onları isyanlara devam etmeleri için kışkırtmak ve teşvik etmek için asla asları olmayan haberler yayarken küstahça şiddeti teşvik ediyor. Bu aslında Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Batılıların terör eylemleri ve insan hakları ve ifade ve medya özgürlüğü gibi konulara yönelik çifte yaklaşımının bir başka örneğidir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun yeni kabinesi ve önündeki zorluklarla ilgili. Benjamin Netanyahu yasal süresinin son saatlerinde yeni İsrail rejimi kabinesini kurduğunu açıkladı. Netanyahu resmi sürende olmasına sadece birkaç dakika kala çarşamba günün son sürelerinde yayınladığı bir tweet ile koalisyon partileriyle kabineyi kurmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu tweette İsrail rejimi başbakanı, İsrail rejimi başkanı İshak Herzog'a seslendi ve şöyle dedi: "Kabineyi kurmayı başardım." 15 yıllık başbakanlık süresiyle Benjamin Netanyahu işgal altındaki topraklarda en uzun süre başbakanlık yapma rekorunu elinde tutuyor. Bu İsrail rejimi kabinesinin başında olduğu 3. dönem. Netanyahu ilk kez 1996'da 3 yıl, ikinci kez 2009'dan 2021'e kadar 12 yıl ve şimdi de 3. kez Siyonist rejimin başbakanı olarak görev yapacak. Ancak Netanyahu'nun bu dönemdeki başbakanlığı 2 dönemden ve genel olarak son 15 yıldan farklıdır. Çünkü 1996'dan 1999'a kadar olan 3 yıllık süreçte ve 2009'dan itibaren ikinci dönemin başında İsrail rejimi siyasi bir çıkmaza tanık olmadı. Ama şimdi Netanyahu ve yeni kabinesi işgal altındaki topraklarda son 4 yılın siyasi çıkmazın üzerine kurulmuştur. Son 4 yılda işgal altındaki topraklarda 5 parlamento seçimleri yapıldı ve kabinelerin ömrü 1 yılı bile geçmedi. Dolayısıyla böyle bir durum yeni işgal rejimi İsrail kabinesi önünde önemli bir siyasi sorundur. Çünkü ünlü rakipleri Netanyahu'nun Bennett-Lapid koalisyon kabinesiyle yaptığı gibi iktidara gelmek ve kabinenin yoluna engel çıkarmak için her türlü girişimden geri kalmayacaktır. Bu konuda Yair Lapid son kabine toplantısında kabine üyelerine çok yakında bu odaya döneceklerini vaat etti.
Birkaç yolsuzluk dosyası bulunan Benjamin Netanyahu'nun yeni başbakanlık dönemiyle önceki iki dönem arasındaki bir diğer fark da aşırı sağcılarla ittifakıdır. Netanyahu liderliğindeki muhafazakar Likud Partisi, aşırı ortodoks dini partiler ve Batı Şeria yerleşimcileriyle birlikte son seçimlerde parlamentodaki 120 sandalyenin 64'ünü kazandı. Aşırılık yanlılarından oluşan bir kabine oluşturmak, Netanyahu'nun yeni dönemde karşı karşıya olduğu ciddi zorluklardan biridir. Netanyahu'nun kendisi bu rejimin en gerilim yaratan unsurlardan biridir ve yeni dönemde kökten deyince Siyonist çehreler de ona katılmıştır. Siyonist İsrail'in iç güvenlik bakanı olacak ve polisi kontrol edecek aşırı Yahudi Güç Partisi'nden İtar Ben Gafir gibi aşırılık yanlılarının varlığı bazılarını da Netanyahu'nun yeni kabinesinin uzun sürmeyeceğine inandırdı. Nitekim Netanyahu'nun yeni kabinesinde ılımlı savcılar pek rol oynamıyor ve onlar da kabine önünde ve muhalefette yer alıyor. Netanyahu'nun yeni başbakanlığı ile önceki iki dönem arasındaki bir diğer fark ise dış çevre ile ilgilidir. Önceki iki dönemde direniş grupları bugünkü kadar güçlü değildi. Bugün direniş grupları iktidarın zirvesinde ve ancak son aylarda Filistin'de Siyonist rejimin cinayetlerine karşı ciddi kararlılık gösteren 7 yeni direniş grubu kuruldu. Dolayısıyla sahte rejim Filistinlilere karşı cinayet işlemeye devam ederse, aşırılık yanlıları bu yönde hareket ederlerse Siyonist rejime karşı direniş önlemleri artıracaktır ve bu ise Netanyahu'nun yeni kabinesi için de ciddi bir güvenlik sorunu da oluşturacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Gelecek seçimlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel rakip adayı olan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın son çıkışını reddederek cesaretli bir mücadele istiyoruz dedi. İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın onun hapse mahkum edilişi ve siyasi faaliyetlerden uzaklaştırıldığı hakkındaki sözlerine tepki olarak Cumhurbaşkanlığı mahkemenin kararına katılıyor mu katılmıyor mu diye kendi görüşünü net olarak belirtmelidir dedi. Dünkü sohbetimizde İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini bu konuda sizlerle paylaşmıştık. Özellikle seçimler yaklaştıkça muhalefet cepheden nasıl bir strateji AK Parti'ye karşı izlenecektir gibi konulara değinmiştik. Bugünkü sohbetimizde de yine Sayın Şerifi ile konumuza ve röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta içinde biliyorsunuz Altılı Masa Saraçhane'de bir miting düzenledi. Şimdi AK Parti'ye yakın çevreler ve yandaş medya Saraçhane mitingi o beklediği anı görmedi, yaşamadı şeklinde haber yaydılar. Siz bu mitingi nasıl buldunuz efendim? Altılı Masa'nın düzenlediği bu miting nasıl bir mesaj verdi hükümete sizce?
Saraçhane'de olan miting,
evet.
Yakın ki öngörülmüş bir mitingdi. Yani İmamoğlu'nun aleyhine verilen mahkeme kararından sonra bir reaksiyon aslında çok tez şekillenmiş bir kararıydı. Böyle ki hatta Kılıçdaroğlu'daki Almanya'daydı dedi, benim bundan haberim yoktu. Yani çok bir günün ərzində formalaşan bir müxalifətin bir göstərisiydi. Ona göre onu müxalifətin tamamiyyətinə nisbət vermək düzgün olmaz. Vəli öz növünda çok tez formalaşan bir reaksiya kimi demək olar gözə dəyər idi. Məncə burada müxalifətin müxalifləri, yəni iqtidarın, yəni hükümət tərəfdaşlarının o intiqadı burada varid deyil. Vəli təbiidir ki, onlar da müxalifətin belə bir göstəricəsinin reaksiyasını xüsusən İmamoğlundan himayətdə və buna nəzər dalaq ki, bu birinci demək olar çox tez formalaşan müxalifət partiyalarının bir təzahürü idi, ittihadının təzahürü idi. Yəni, müxalifət partiyaları bu göstəridə birlikdə iştirak elədilər. Keçmişdə hər partiya birlikdə olub və bu keçən aylarda birinci dönəydi ki, birlikdə bir göstəridə iştirak elədilər. Yəni, məncə güclü idi.
Tahran Radyosu.
Şimdi bundan sonraki süreçte seçimlere kalan bu müddet içinde sizce AK Parti'nin bu hamlesinden sonra başka bir hamleyi de görecek miyiz? Özellikle muhalefetle ilgili atacağı adımları seçimler stratejisi çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz?
Yəqin ki, müxalifətinin bir əli güclü deyil. Hükumətin uzun müddət, yəni AKP-nin uzun müddət hükuməti 20 ildən çox və indi də millətin narazılığına səbəb olan xarici siyasətdə bir çox məğlubiyyət və eyni halda bahalıq və yüksək səviyyədə bir enflasyon. Demək olar ki, millətin müxalifətə üz tutmağına səbəb olub. Və bu gedişlə gəlsə, yəqin ki, hükumət yenidən AK Partinin əlində qalmaq bir miqdar çox zor görünür. ve Cenab-ı Erdoğan bir stratejist dahilde hususen Türkiye dahilinde, Türkiye iç siyasetinde stratejik hareketleri el vurur ve indiyeceğim de numunesi görünmemiş bir hamleler yapır ve ona göre de 20 yıldır hükümeti elinde saklayır. Ve hatta partiyanın içinde özüyle ayaklaşa bilmeyenleri yolda koyup onları deyirler hükümet qatarından düşürüb. Tabiidir ki, indi de çalışır, altılı masanı dağıtsın veya altılı masada müxaliflerin bazıları belə fikirləşirlər ki, Erdoğan çalışır müxalifətin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmasın. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her halda çok təcrübəli bir siyaset məqardır, eyni halda kəskin dili var, eyni halda çok yüksek tonla danışandı ve bir otoriteye malik diyoruz partiyasında ve muhalefetin içinde. Ve harici himayetleri de cəlb eləməğe çalışır. Yani Amerika'ya sonra Avrupa'ya səfəri bunu gösterir. Ona göre belə fikirləşirlər ki, hakim partiya, AKP ve xüsusən Cənab Erdoğan belə bir strateji qurur ki, birinci növbədə altını masanı dağıtsın. Əgər altını masanı dağıda bilməsə, Kemal Kılıçdaroğlu altını masanın adayı olmasın, bəlkə imam oğlu olsun və ya başqası olsun, məsələn, Maral xanım olsun. Vəli hər halda CHP-dən olmağı kəskin görünür. Ona görə də deyirlər ki, bu bir qurğudur. Bu dəzgahlanmadı, bu yargı, qərarı İmamoğlunun əleyhinə. Ona görə ki, bu nihayətdə İmamoğlunun ləhinə tamam olar. O cür kim deyəcəm də göstərir. Yəni, İmamoğludan kamuoyu himayə edir, onun arxasında durar. Müxalif partiyalarda onun arxasında durar. Kəmalinki, Maral Akşener qərar kəsinməmiş, yəni ilk açıqlanandan sonra İmamoğlu'ndan görüşe getdi, onu bağrına bastı ve her halde başlangıç adlandırdı bu kararı. Yani feylen bu muhalefetin ve muhalefette de esasen İmamoğlu'nun xeyrine yarayıb bu karar. Ve buna göre de deyirlər ki, yaxşı eğer İmamoğlu'nun bu karar xeyrine yararsa, yani bu karar kesinleşmesə ve indiden İmamoğlu'nu medyada birinci səfə başlayan bu qərar eləyə bilər onu Cumhurbaşqanı adaylığına da daşısın və başqa müxalif partiyaların rəhbərləri də Cuya Maral xanım da Kemal Kılıçdaroğlundan daha çox İmam oğluna rağibdir ki, o olsun. Çünki o başqan olsa dediğim kimi Kemal Kılıçdaroğlu daha təcrübəli və daha kəskin siyasətlidir və başqa ehtilaf üzvləri yəni İYİ Parti ya Gələcək Partisi və başqa parti, Demokrat Partisi başqaları da daha İmamoğlu ilə çox rahat çalışa bilərlər, daha artıq güc ola bilər, güc sahibi ola bilərlər ta Kemal Kılıçdaroğlu. Ona görə mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə ya İmamoğlu tam öz aday olmadığını açıqlayıb, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arxasında tam duracaq və beləliklə bu qərar kəsinləşə ya kəsinləşməyə, hər halda Kemal Kılıçdaroğlu müxalifətin yeganə adayı olmaq imkanını əldə edəcək. Ya xeyr, İmamoğlu indi göstərilən kimin rağib olacaq, əgər belə olmadı, belə oldu, altırmasa ona oy verdilər, o aday olsun. Belə olsa təbiidir ki, iqtidar demək olar öz hədəfinə çatar və imkanı vardır ki, bu oylarda təsir qoyar.
Doğru. Efendim, bizə vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edərim, Sayın Şərif.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile yaptığımız röportajda Türkiye'de seçimler gündemine ilişkin muhalefet cephesinin sıkıştırılması ve özellikle İstanbul Belediye Başkanı'nın hapis cezasına mahkum edilişinden hareketle AK Parti'nin muhalefete yönelik siyasetlerini, tutumlarını ve genel olarak bu bağlamda çıkan haberleri gözden geçirmeye çalıştık. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar,
sosyal ve bireysel etkileri.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu 26 bölümlük dizi sohbetimizde sözlerimiz ve dilimizin nasıl bizi etkileyeceğini, toplumda nasıl etkiler bırakabileceğini ele almak istiyoruz.
Dil, insanın doğru kullanıldığında hem kendisinin hem de başkalarının mutluluğuna yönelik etkili adımlar atabileceği önemli organlardan biridir. Tam tersine bunu yanlış şekillerde kullanarak hem kendisini hem de başkalarını yıkımın uçurumuna atacağı da bir gerçektir. Yani dilin hem olumlu hem de olumsuz boyutu vardır. İnsanoğlu doğru ve sağlıklı sözler söyleyerek insanları mutluluğa ulaştırabilirken diğer yandan yanlış, bölücü ve sağlıksız sözler söyleyerek de toplumu mahvedebilir.
İnsanoğlu için her zaman en iyi yol gösterici ola gelmiş olan semavi dinler, insanın varoluş boyutlarını, özellikle dil ve söz söyleyebilme, armağanının değerini bilmesinde yol gösterici olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen dil ve konuşma en önemli ilahi nimetlerden biri olup, büyük ve değerli bir nimet olarak kabul edilmektedir. Yüce Allah, bu nimeti Rahman suresinde zikretmekte ve şöyle buyurmakta. Rahman, Kur'an'ı üretti, insanı yarattı, ona açıklamayı öğretti.
Bu mübarek surenin 4. ayetinde konuşma nimetinin Kur'an'ın öğretilmesinden ve insanın yaratılışından sonra en büyük nimet olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla insanın bu nimetin kıymetini bilmesi ve onu yerinde kullanması gerekir. Allame Tabatabai, Rahman suresinin dilin önemi ve konuşmanın nimetiyle ilgili 4. ayeti tefsirinin bir bölümünde şöyle diyor. Hayatta konuşabilmek nimetinin değerini anlatmaya gerek yok. İnsanoğlunun hayatı sosyal ve medeni bir hayattır. Bu hayat yaratılışının başlangıcından beri bu nimet olmadan gelişemezdi. Bugünkü ilerleme ve evrime ancak bu yoldan ulaşılabilirdi. Her şeye isim vermiş, böylece kendisini anlayış kapısını açmıştır. Bu böyle olmasaydı, onunla hayvanlar arasında hiçbir fark kalmazdı. Hayvan gibi suskun olsaydık, hayatımız da hayvanlar gibi, katı maddeler gibi olurdu.
Allame Tabatabai ilginç bir noktaya da işaret ediyor ve şöyle diyor. Rahman suresinin 4. ayetinde bildirilen lisan öğrenmenin manası, Yüce Allah'ın insanlar için ayetler indirdi ve sonra peygamberlerden bir peygambere vahiy yoluyla veya tüm insanlara ilham yoluyla o kelimeleri insan olduğuna öğretmiş olması manasında değil, ancak toplum içinde olmaları nedeniyle önce dili kullanmaya mecbur bırakılmışlar, birbirlerine işaret ederek anlaşmaya çalışmış ve sonra sesle ve son olarak kelimelerle iletişim kurabilmişlerdir. Yani insan konuşmayı ve dili kullanmayı toplu bir sözleşmeyle yaratmıştır. İnsanların toplumsal medeni birliği ise bu konuşma olmadan tamamlanmayacağı da kesin olarak görünmelidir.
Tahran Radyosu.
Evet, dil insanların fikir ve arzularını açıklamak için yarattıkları bir dizi geleneksel işaret ve semboldür. İnsanlar birbirleriyle farklı dillerde konuşurlar ve niyetlerini birbirlerine farklı şekillerde iletebilirler. Dilin ve anlatımın ilginç özelliklerinden biri de dilin geçmişle gelecek arasında kopmaz bir bağ kurmasıdır. Dillerin kalbinden edebiyat, şiir, kültür ve bilim oluşur. Geçmişin tarihi bile gönülden gönüle aktarılmış, zihinlerde saklanmış, yazıyla kalıcı kılınmıştır. Bu nedenle dil yalnızca diğer insanlarla iletişim, duygu ve düşünce teatisi aracı değil, aynı zamanda gelecek nesiller ile geçmiş arasında bir iletişim köprüsü haline gelmiştir. İnsan hayatının gelişme ve ilerlemesinde, medeniyetlerin oluşmasında ve yayılmasında dilin ve ifadenin rolüne bakacak olursak, bu büyük ilahi nimet olmasaydı, insanoğlunun sahip olduğu varlıkları hiçbir zaman kolayca aktaramayacağından emin oluruz. Bu bağlamda bilgi ve tecrübeler nesilden nesile aktarılabilmiştir. Bu durum ise bilimin, bilginin, medeniyetin, dinin ve ahlakın ilerlemesine neden olmuştur.
Din büyükleri ve bilgelerin tabiriyle akıllı bir insanın alametlerinden biri de sözleridir. Bilgeler ve filozoflar konuşmayı, düşünmenin ve muhakeme etmenin bir tezahürü olarak görmüşler ve konuşmayı insanı hayvanlardan ayıran bir özellik olarak görmüşlerdir. Dini geleneklerde ve din büyüklerinin sözlerinde dil, Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dediği gibi insan zekasının seviyesinin bir göstergesidir. Bu bağlamda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır: "Konuş ki anlaşılasın. Çünkü insandaki asıl ben insan dilinin altında gizlidir." İnsan konuşmakla nefsinin heveslerini de aşağı vurur ve içindeki heva ve hevesleri herkese aşık hale getirir. Akıl ve anlayış derecesi ortaya çıkar. Ünlü İranlı şair Mevlana bu konuda şöyle yazar: "İnsan dilin altında gizlidir. Bu dil can kapısında perdedir."
İnsanların başkalarıyla ilgili görevlerinden biri de dili korumaktır. Ahlak, ilim alimleri insanın göz, kulak ve el gibi uzuvları için günah ve hüsranları belirtmişler ve genellikle bu günahların çeşitleri bu organların her biri için 2 veya 3 vaka ile sınırlıdır. Ancak dilin sebebiyet verdiği onlarca çeşit günah vardır. İslam'ın geniş görüşünde dil, bir kişinin ıslahında ve yozlaşmasında önemli rol oynar. Din büyükleri dili tüm ahlaki ıslahların ve ahlaki sapmaların kaynağı olarak görürler ve dil ıslahını manevi faziletleri ve ruhun tekamülünü güçlendirmek için önemli bir adım olarak görürler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Kişinin kalbi sağlam olmadıkça imanı sabit olmaz. Dili dosdoğru olmadıkça ise kalbi de sabit olmaz.
Aynı şey ahlaki ve fikri konuları için de geçerlidir. Dilin kirlenmesi insan ruhuna geniş bir şekilde yansıdığı gibi tam tersi de kalbin hayır yanlarını nurlandırır. Bu nedenle ahlak alimleri dil reformuna her zaman özel bir önem atfetmişlerdir. Bu sohbetimizi büyük bir ahlak hocası olan Feyz Kavşanlı'nın yazdığı Muhaccabetul Beyza fi Tehsid el-Ahya adlı değerli kitaptan bir söz ile bitireceğiz. Yazar şöyle yazmıştır. Dilin sahası geniştir, hududu yoktur. Yolu iyilik derdi geniş, kötülük derdi ise daha geniştir. Kim dilini başıboş bırakıp da ona hakim olmazsa, şeytan onu her yönden helak eder. Şeytan onu ölü bir alana sürükler ki, ateşi uçurumun dibinde boylar.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, bireysel ve sosyal etkileri başlıklı sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda www.parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran Masalları ve Efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde halk masallarının bir çeşidi olan mitoloji masallarından söz ettik ve dedik ki mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıydı ve bu yüzden beşeri toplumların kültürünün önemli bir unsuru haline geldi. Yine geçen bölümde büyüyü tanımladık ve dedik ki büyü bazı kelimelerin yüksek sesle veya şiir ve şarkı biçiminde okunmasından kaynaklanan bir güçtür ve halk masallarında büyücüler genellikle Müslümanlarla karşı karşıya gelir ve ayrıca olağanüstü işler yapar ve doğaya müdahalede bulunur veya türlü hayvanların ve canavarların kılığına girer.
Mitolojik masalların büyücülerinin bir başka yetenekleri tılsım kullanmalarıdır. Birçok halk masallarında masal kahramanının geride bırakması gereken en önemli sınavlardan biri büyücünün tılsımını kırmaktır. Binbir Gece Masalları adlı kitapta bir masalda büyücü bir kadın kocasına büyü yapar ve vücudunun yarısını taşa çevirir. Ardından bir büyü okuyarak ve üzerine su serperek tılsımı kırar. Bir başka masalda bir adada yer alan bir tılsımdan söz edilir. Bu tılsım oradan geçen gemileri yok eder.
Büyülü Ada masalında şöyle deniliyor. Bu dağın düz olmayan bir zirvesi var. Üzerinde ise bronzdan bir kubbe, 4 bronz sütun üzerinde duruyor ve kubbenin üzerinde de aynı metalden bir at heykeli duruyor. Atın üzerinde bir adam oturuyor. Adamın göğsünde kalaydan bir levha var. Üzerinde büyü harfleri yazılı. Halk arasında bu heykelin yemileri yok ettiği inancı var. Ve bu felaketten tek kurtuluş yolu da heykeli kubbenin üzerinden devirmektir.
Fars edebiyatının ayyarlarla ilgili en önemli eseri olan Semikki Ayyar adlı kitapta Büyücü Şervane bir yüzüğe yerleştirdiği tılsımla padişahın kızı Mahperi'yi büyülemiş ve evlenmesine mani oluyordu. Masalın bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor. O zaman mum istedi ve mumla yüzüğün taşı üzerindeki deseni kaldırdı. Ağaçlı bir tılsım ortaya çıktı ve kimse bu tılsımı kıramadı. Yine bir başka öyküde devler masalın kızını tılsımla esir alıyor ve öykünün kahramanı çeşitli aşamaları geride bırakarak devleri yok ediyor ve sonunda tılsımı kırıyor.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Kel Kara Memoş adında bir keloğlanın yaşlı annesiyle yaşadığını anlattık ve dedik ki bir gün Kara Memoş babasından miras kalan tüfeğiyle ava çıktı. Ve bir yanından ışık saçan, bir yanından da davul zurna sesi çıkaran bir hayvanı avladı. Padişah Kara Memoş'u saraya çağırdı. Avını elinden aldı ve ödül olarak da vezirinden mevkiini ona vermesini istedi. Vezir mevkiini kaybetmek istemedi. Bu yüzden Şapka Baba adını verdiği sihirli şapkasından yardım istedi. O da Kara Memoş'tan padişaha 40 kısrağın sütünü getirmesini istemesini söyledi. Kel Kara Memoş bu işi başardı. Bu kez vezir Kara Memoş'un gidip ejderhayı öldürmesini istedi. Kara Memoş yine yola çıktı ve en son uyuyan ejderhanın başındayken sizlere veda etmiştik. Şimdi masalımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Tahran Radyosu.
Kel Kara Memoş yine annesinin yardımlarıyla ejderhayı tam da uyurken bulmuştu. Kara Memoş annesinin anlattığı gibi ejderhanın alnının tam ortasını nişan aldı ve okunu fırlattı. Ejderha korkunç bir nara attı ve can vermeden önce dağları taşları titretti. Artık kimse Kel Kara Memoş'un ejderhanın devasa leşini nasıl kente kadar getirdiğini bilemedi. Kara Memoş leşi sarayın önüne attı ve şöyle dedi. Ey padişah al, düşmanın bu hale geldi. Padişah ejderhanın leşine baktı ve vezire şöyle dedi. Ey vezir, artık mazeret uydurmaya mahal bırakmadı şu keloğlan. Onu eli boş geri çeviremeyiz. Hadi çabuk yerini ona ver. Vezir yine hilesinin fayda etmediğini anladı ve yine padişahtan süre istedi ve yarın mevkini kayıtsız şartsız Kara Memoş'a vereceğini söyledi.
Vezir yine üzgün üzgün evine döndü ve gece yine Şapka Baba'yı çıkardı ve karşısına aldıktan sonra şöyle dedi. Ey Şapka Baba, canım sana feda. Şu kel kafalı oğlan yine başımı derde soktu. Ve beni onun bunun önünde rezil etti. Şimdiye kadar ne söylediysen nafile, hiç fayda etmedi. Bu kez bana öyle bir yol göster ki şu çapulcu Kel Kara Memoş vezirlik mevkimi elimden almasın. Yahu şu kel nere, padişahın veziri olmak nere? Çabuk söyle, ne yapayım, üzüntümden kahrolacağım. Şapka Baba konuşmaya başladı. Ey büyük vezir, sen merak etme, bunun çaresi çok kolay. Yarın git padişaha de ki, Kara Memoş'u göndersin, komşu ülkenin padişahının kızını getirsin. Ey vezir, bil ki bu iş herkesin işi değil. Eğer bir kelin yerine 1000 kel komşu ülkenin padişahının kızını getirmeye gitse, biri sağ geri dönemez. Vezir yine sevindi. Şapka babayı öptü ve rahat bir nefes aldı.
Ertesi gün sabah erkenden vezir yine padişahın sarayında soluğunu aldı ve şöyle arz etti. Efendimiz, dün gece bir rüya gördüm. Padişah vezire yine ne rüya gördün bakayım diye sordu. Vezir şöyle dedi. Rüyamda kara memuş gitmiş, komşu ülkenin padişahının kızını getirmiş. Efendimiz, eğer onu bu göreve gönderirseniz rüyam tabir olur. Sizin için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Padişah şöyle dedi. Ya vezir, sen aklını mı kaçırdın? Sen de bilirsin, bizim ordumuzun tümü komşu ülkenin padişahının üstesinden gelmedi. Şimdi sen şu kel oğlanın tek başına mı komşu ülkenin padişahı ile savaşa göndermemi istiyorsun? Vezir şöyle dedi. Padişahım çok yaşa. Hayatının ilk avında bir yanından ışık saçan ve öbür yanından davul zurna sesi gelen bir hayvanı avlayan, ardından gidip 40 kısra yakalayıp getiren, o korkunç ejderhayı öldüren biri bu işi de yapabilir. Bu iş kara memoş için su içmekten daha kolaydır. Padişah şöyle dedi. Ciddi mi söylüyorsun? Vezir de şöyle karşılık verdi. Canım sana feda. Ben şimdiye kadar hiç bu kadar ciddi olmamıştım.
Kel kara memoş evinde daha yeni yeni uykudan uyanmıştı ki kapı çalındı. Annesi oğluna seslendi. Oğlum hadi kalk kapıya bak. Bakalım bu kez başına ne iş açacaklar. Kara memuş şöyle dedi. Malum, padişah yine beni çağırmış. Kel kara memuş giyindi ve padişahın sarayına gitti. Geri döndü ve annesine şöyle dedi. Anne, mendilimi, ekmeğimi hazırla. Yine gitmeliyim. Bu kez padişah gidip komşu ülkenin padişahının kızını getirmemi emretmiş. Yaşlı anne şöyle dedi. Oğlum, gel de bu sevdadan vazgeç. Vezir seni yok etmek istiyor. Senden önce nice pehlivanlar ve yiğitler gitti. Ancak komşu ülkenin padişahının kızını getiremedi. Şimdi sen tek başına gidip padişahla savaşıp kızını getirebileceğini mi zannediyorsun? Kel kara memuş şöyle dedi. Bak anneciğim. Artık bu sözlerin sırası değil. Ben bu yolda başımı versem dahi yine dönmem. Bunun yerine eğer bir bildiğin varsa bana anlat.
Kel kara memuşun annesi bu kez şöyle dedi. Oğlum, ben komşu ülkeden ve padişahından anlamam. Şimdi sen kendi başının çaresine bakmalısın. Git bak, nasıl bu işi becereceksin? Kel kara memuş ekmeğini koyduğu mendilini beline bağladı. Pabuçlarını giydi ve yine evden çıkıp yola koyuldu. Kara memuş rüzgar gibi dereleri aştı, sel gibi tepelerden aktı, ta ki deniz kenarına vardı. deniz kenarında hiçbir şey insan oğluna benzemeyen ve kafasını denize sokup su içen birine rastladı. Hem de ne içmek? Her yudumunda deniz 1,5 karış alçalıyordu. Kel Karamemoş bu duruma şaşa kaldı ve kendi kendine "Yahu bu ne biçim su içmekmiş?" dedi.
Denizin kenarındaki adamın adı Deniz Kurutan'dı. Adam Kel Karamemoş'a döndü ve şöyle dedi. "Ne o, benim su içmemi göremiyor musun? Ama ilk avında bir yanından nur saçan, öbür yanından davul zurna sesi yükselen bir hayvanı avlayan Kel Karamemoş'u görebiliyorsun. Yazık, şu Kel Karamemoş'un nerede olduğunu bilmiyorum. Yoksa gider ömrümün sonuna kadar onun kul kölesi olurdum." Kel Karamemoş güldü ve şöyle dedi. "Hadi kalk, Kel Karamemoş benim." Deniz Kurutan şaşırdı ve sordu. "Sahi mi söylüyorsun?" Karamemoş, "Tabii, niye yalan söyleyeyim ki?" dedi. Bu sözün üzerine Deniz Kurutan Kel Karamemoş'un kölesi oldu ve birlikte yola devam ettiler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar ve ev halkı müddetlerce ondan zevk alırlar. Ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi göktekiler için parlar.
Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle Mısır'ın Kur'an-ı Kerim karilerinden Şeyh Abdü Abdurradi'nin hayatı hakkında konuşacağız.
Üstad Mahmud Sıddık Menşavi, şeyhin vefatı ardından Abdü Abdülradi tıpkı bir alev gibi yandı ve söndü ve kimse ona ilgi göstermedi dedi. Şeyh Abdü Abdülradi Mısır'da Kur'an-ı Kerim karilerinin altın çağında yaşadı. Abdülradi fazla tanınmamasına rağmen çok güzel bir sese ve tınıya sahipti.
Şeyh Abdü Abdurradi, Mısır'ın güneyinde Suhac ilinin bir köyünde 1922 yılında dünyaya geldi. 6 yaşındayken gözündeki enfeksiyondan dolayı görme yeteneğini kaybetti. Fakat ilahi lütuf sayesinde Kur'an-ı Kerim'in nurani yolunda ilerlemeye başladı. Oğlu Ali Abdurradi, El Destur sitesine verdiği bir mülakatta babasının çocukluktan beri Kur'an-ı Kerim'e olan aşırı ilgisi hakkında şöyle anlattı.
Babam çocuklukta annesiyle üzerinde bir cami olan bir yolda gidermiş. Cami, Kur'an-ı Kerim'in karileri ve hafızları ile doluymuş. Ve babam da çocukların Kur'an-ı Kerim okuma seslerini duyarmış ve onlara hayran kalıyormuş. Günün birinde anne ile yine aynı caminin yanından geçerken çocukların Kur'an okuma seslerini duymuş, artık dayanamamış, annemin elini bırakarak koşa koşa camiye gidip çocukların arasına oturmuş. Annem ne kadar seslendiyse de babam önemsememiş. Bunun üzerine annesi şeyhin yanına giderek babamı getirmesini istemiş. Şeyh gülümseyerek babamın çocukların arasında kalmasına ve Kur'an öğrenmesine izin vermesini istemiş. O şeyh Raşvan'dı. Daha sonraları kardeşi de ona katılmış ve camide Kur'an hafızı olmak için Şeyh Raşvan'a gitmişler. Böylece her ikisi de hafız olmuşlar.
Abdurradi 10 yaşında Kur'an-ı Kerim hafızı oldu. Çocukluk yaşından itibaren büyük karilerin tilavetine ilgi gösteriyor ve onları taklit etmeye çalışırdı. O dönemde Üstad Muhammed Selame, Şeyh Ali Mahmud ve Üstad Rafet büyük karilerdiler. Şeyh Raşvan ise bu yetenekli ve sesi güzel olan çocuğun Kur'an-ı Kerim'e olan ilgisini görünce ona tilavet ahkamını ve 10 kıraat tekniklerini öğretti.
Tahran Radyosu.
Şeyh Abdülradi tilavete başladı ve gençliğinden itibaren çeşitli meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul oldu. Onun adı yavaş yavaş Mısır'ın Suhac ilinin köyleri ve küçük kentlerinde duyulmaya başladı ve tanınan biri oldu. Bu görmeyen genç güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim ayetlerini herkesi coşturacak kadar güçlü ve hoş namelerle tilavet ediyordu. Kur'an-ı Kerim'i anlamını dikkate alarak tilavet eden bu gencin hazin sesi kalpleri Allah'ı anarak cilalıyordu. Mısır, Kur'an radyosunda asla tilavet etmeyen bu mazlum kari, Mustafa İsmail, Şeyh Abdülbasit, Muhammed Sıddık Menşavi gibi meşhur kariler arasında tanınan biriydi ve daha sonraları bu büyük isimlerle meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavet etti.
Biri diş hekimi ve diğeri iç hastalıklar doktoru olan şeyhin iki oğlu, babalarının iyi ahlakları, onun şakacılığı ve yüksek moralinden birçok hatıraları vardır. Ali Abdurradi günün birinde babasının büyük karilerden Şeyh Mustafa ile bir mecliste tilavet ettiğini ve ardından Mustafa İsmail'in onların evine giderek Şeyh Abdi'yi olan saygısını onu ziyaret ederek gösterdiğini anlatıyor.
Üstad Abdülradi'nin güçlü sesi çok tercihli ve nameliydi. Nefesi uzun ve etkiliydi. Tarzı ve tonu kendine has bir asalet ve özgünlüğe sahipti. Sesi bazen Üstad Menşavi'ye çok benzerdi. Öyle ki dostları ikisini karıştırırdı. Makamlar ve tonlamaların geçişinde çok ustaydı. Tilaveti sanki Üstad Rafet ve Muhammed Selami'nin karışımıydı ve böylece kendine has bir tarz oluşturdu. Bazen bir ayeti dinleyicilerin isteğiyle tekrar eder ve dinleyicilerine büyük saygı duyardı. Kur'an'ın büyük karileri Abdü Abdülradi'nin kıraat farklarında rakipsiz olduğunu belirtiyorlar.
Onun ilginç davranışlarından biri her zaman teyp ve kasetini yanında taşımasıydı. Böylece tilavetlerini kaydeder ve eve gittiğinde kendi tilavetini dinlerdi. Böylece bir ayet veya bir kelime silinmiş olsaydı onu düzeltirdi.
Üstad Abde yüce ahlaka sahipti. Çok mütevazi, esprili ve güler yüzlüydü ve yüksek zekaya sahipti. Tilavet dünyasının büyükleri onu çok severdi. Nitekim Üstad Abdülbasit kendisini çok överdi. Üstad Mustafa İsmail kendisi hakkında şöyle demişti. Abde Abdülradi ve Muhammed Rafet en iyi karilerdi ve üçüncüsü yoktur ve olmayacaktır.
Üstadın fazla tanınmamasının sebebi ise Mısır Kur'an Radyosu'nda tilavet etmemesini ilaveten Kahire'ye gitmemesidir. Daha çok fakir ve yoksul mahallelerde tilavet ederek sadece Mısır'ın güneyindeki 5 vilayette bulunmasıdır.
Bu seçkin ve ahlaklı Kur'an-ı Kerim karisi kısa ve bir o kadar mazlum bir yaşam sürdü ve 56 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üstad Menşavi vefatı ardından hakkında şöyle dedi. Abdü Abdülradi tıpkı bir alev gibi yandı ve söndü ve kimse ona ilgi göstermedi.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Mısır'ın değerli Kur'an-ı Kerim karilerinden Abdü Abdülrabdi'nin hayatı ile ilgili özet bir program sunduk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuzey.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininde özgürlük meselesini, boyutlarını, yapılması gerekenler ve gerekmeyenleri açıklıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Fransa gibi Batı ülkelerinde ve diğer yerlerde özgürlük konusunda Emirül Müminin aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Başkalarının kölesi olmayın çünkü Tanrı sizi özgür kıldı. Bundan daha açık ne olabilir? Yani insanlar özgürler, hürler. Özgürlük her türlü özgürlüktür veya diğer ünlü cümlesi ki şöyle buyuruyor. Sen insanları köle yaptın ve Tanrı onları özgür yarattı. Bunu o dönemin bazı hükümranlarına hitaben diyor ki, insanları köle yaptın. Allah-u Teala insanları hür yarattığı halde sizler onlara köle gibi davranmak mı istiyorsunuz? Bunlar İslami mariftir. Buna benzer İslami marifte çok şeyler var. Nehcül Belaga'da bu konuda sayısız sözler var ve diğerlerinde.
Bu yüzden bu değerler silsilesi ve marif silsilesi ve marifet sistemi ve değerler sistemi bu şekildedir. Bunların arkasında ahkam vardır, yani gerekler ve gerek olmayanlar, yap ve yapmamalar. Bu İslami ahkam, ister bireysel ister sosyal, tümü o marifetten kaynaklanıyor ve o değerlere dayanıyor. Yani Allah-u Teala'nın Müslim insana belirlediği tüm bu teklifler, o temel kavramlar ve marifetten kaynaklanıyor ve değer kavramlar ile örtüşüyor ve bu yolda yükselmeye yardımcıdır. İşte bu, Bisset'ten halka hediye edilen bir kapsamdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.